Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri, bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar, usulü erkan, muhiban erkam, dergahı hüdaydır mekan, biriniz ki kesmeyi sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbet de gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır. Haklarınızın helalliği, kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene, bilmem ki nedenile. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve bizler için bağda işsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz, çok değerli gönül dostlarımız. Ben Deniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinize Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu haftada sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, sizleri bizlerle kavuşturan, hayırlı şeyleri konuşturan, karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, biliyorsunuz 2025 yılında insanın sosyal hayatını inşa eden, arkadaşlık ve dostluğunu pekiştiren, kişiyi toplumla barıştıran, kişinin toplumsal anlamda sosyal sorumluluklarının daha fazla farkına varmasını sağlayan ve bütün bunları yerine getirdiğinde de kişinin kendisini daha iyi hissetmesini, ilişkilerini ve iletişimini daha sağlıklı bir temele oturtmasını sağlayan sosyal yetkinlikleri paylaşıyorum sizlerle. Son dönem ikna yetkinliğine başlamıştık sosyal hayatımızda çok önemli bir yetkinlik olarak. Bugün iknanın 5. kısmı ile huzurlarınızdayız aziz dostlarım. İkna, hatırlayacak olursak, bir bireyin duygu, düşünce ve davranışlarında kasıtlı ve hedef odaklı bir değişiklik oluşturma süreciydi. Bireyin inanç, tutum ve davranışlarında bilişsel ve duygusal süreçler aracılığıyla kasıtlı değişim oluşturma sanatı. Dan Brown, bir ele zorla bir şey yaptırmaya çalışırsan seninle mücadele edecektir ama bir aklı seninle düşünmesini istediğin şekilde düşünmeye ikna edersen bir müttefikin olacaktır der. Bu anlamda ister sosyal hayatınızda ister aile hayatınızda yaptığınız önerinin karşı tarafta bir kayıp ve dezavantaj oluşturmayacağına ikna etmeniz şarttır, gereklidir. İknaya kişisel ihtiyaçlar açısından bakarsak eğer, kişide aidiyet duygusu oluşturması açısından hani insanın en temel psikolojik ihtiyaçlarından birisidir ait olmak. Arkadaşımızı ikna edebilmek fikirlerimizin kabul görmesiyle bizi bir grubun parçası yapar. Ya da fikirlerimiz kabul edildiğinde biz bir grubun parçasıyım duygusu yaşarız. Sadece sosyal hayatta değil, ailede, işte, evde, okulda, çarşıda, pazarda, her yerde bu böyledir aziz dostlarım. Küçücük bir yavrucak bile anne babası ve akrabaları tarafından dinlenilmek ve önemsenmek ister. Aile ziyaretlerinde dikkat edin, küçücük bir bebek bile daha fazla dinlendiği, daha fazla oyalandığı, daha fazla kendisiyle meşgul olan kişilere doğru yönelir. Bu onların içsel kabul duygusunun tatmini için gerekli bir şarttır. Ergenlik dönemine doğru evde dinlenilmeyen, onaylanılmayan, kabul görmeyen çocukların zararlı çevrenin etkisine takılıp oralardan onay ve kabul alma çabası kaçınılmaz feci, fecaat bir sondur. Allah korusun. Özsaygı ve değer açısından baktığımızda düşüncelerimizin önemsenmesi ve benimsenmesi bizim kendi özsaygımızı artırır. İkna çabamızın yakıtı da budur zaten. Kabul görmek bireysel değer algımızı güçlendirdiği için biz önemsenmeyen bir çevrede bulunmak istemeyiz. Ya da bulunduğumuz her çevrede önemsenmek isteriz. Kabul görmek isteriz. Bu öz saygımızı besleyeceği için, bizi daha değerli kılacağı için ikna ediyor olmak bizi çok daha iyi, pozitif bir duygu durumuna, psikolojiye sevk eder. Kontrol hissi de ikna da önemli tabii. İnsan psikolojisi kontrol duygusuna ihtiyaç duyar aziz dostlarım. Arkadaşlarını ikna eden birey hayatındaki olaylar üzerinde daha etkili hissettiği için kendisini ben yönetiyorum gibi hissettiği için, olaylar benim kontrolüm altında diye düşündüğü için içsel kaygısı azalır, güveni artar. Tabii karşıdakine de bunu aynı şekilde yansıtmak kaydıyla. Yani o da sizin iknanızla bu benim kendi fikrimmişçesine benimserse olaylar kontrolüm altında diye düşünür. Yoksa ya ben dümeni karşı tarafa verdim, beni manipüle ediyorlar, yönetiyorlar, onların artık uydusu olduğum gibi düşünür. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Sosyal ilişkiler açısından baktığımızda ilişkilerin güçlenmesi, yani sosyal faaliyetlerimizin tek gayesidir bu, değil mi? Hem şirkette hem sosyal arkadaşlık çevremizde. Bu açıdan ikna süreci tek taraflı baskı değil, karşılıklı birbirimizi anlama ve anlaşma çabasıdır. Anlaşmayı eğer hatırlarsanız bir programımda anda olma olarak anlatmıştım. Anlaşma, aynı anda olma, aynı anda bulunma. Aynı anda nasıl olabiliriz? Aynı duygu durumundaysak olabiliriz. Dolayısıyla arkadaşımızı ikna etmeye çalışırken aynı zamanda onu dinler, anlamaya çalışırsak, onunla aynı empatik duyguları paylaşırsak, bu bağlarımızı güçlendirdiği için iknayı kolaylaştıracaktır. İnsanlar acıdan uzağa ve hazza doğru, faydaya doğru, menfaate doğru yönelirler. Bu anlamda çatışmalardan kaçmak isterler. İknanın çatışmaları azaltma anlamında fikir ayrılıklarında ikna mekanizmaları kullanmak, çatışmaların sertleşmesini ya da kötü sonla, feci sonla, hani bu çatışma karakolda biter, bu konuşma karakolda biter diye falan arkadaşlar arasında söylenir ya. Dolayısıyla sertleşmesini, ileri gitmesini önler. Empatik iknanın bu anlamda dostlukların uzun ömürlü olmasına katkısı yüksektir. Ey erenler, bil ki arkadaşlık pek iyi demekle kaimdir demiş Mehmet Said Kotka Hazretleri. Bu anlamda hani uzun ömürlü dostluklar hedeflemek lazım iknada. Bu da ancak empatik duygularla olabilir. Ortak hedefler de elbette önemli. Hani sosyal hayatta birçok etkinlik, bir projeye, ortak bir projeye başlamak, ortak bir STK'da ortak bir faaliyet yapmak, birlikte bir seyahat planlamak, birlikte bir geziye çıkmak, birlikte bir karar vermek, bütün bunların hepsi bir ikna sürecini gerektirir aziz dostlarım. Ortak karar alabiliyorsa o da grubun uyumunu artırır. Şirketlerde bizim yaptığımız aile şirketlerindeki danışmanlık sürecinde en önemli unsur, baktığımız, incelediğimiz check-up ve teşhis döneminde şirketin ya da kurumun, kuruluşun, ailenin karar alma mekanizmasına bakarız biz danışmanlar. Karar eşittir kader olduğuna göre, kaderi, kararlarımız kaderimizi oluşturduğuna göre, şirketin gidişatı, kaderi de o kararlarda saklı olduğuna göre karar kalitesi, şirket kalitesi anlamına gelir. Bu anlamda arkadaşlığın, sosyal hayattaki birlikteliğin de kalitesi birlikte aldığınız kararlarla alakalıdır. Aziz dostlarım, psikolojik sağlığımız açısından baktığımızda, akıl sağlığımız açısından, ruhsal sağlığımız açısından baktığımızda empati ve dinleme becerisiyle de ilgilidir ikna. İkna etmeye çalışan kişi karşı tarafın duygu ve düşüncelerini dikkate almak zorunda. Bu onun eğer dikkate alırsa zaten empati becerisini geliştirir. Dikkate almazsa, karşı taraf kendisini rencide edilmiş hissederse, değer verilmemiş hissederse nasıl ikna olacak yani? İşin sosyal zeka ile de bir alakası var. İkna süreçleri sosyal zekanın en önemli pratik alanlarından birisi. Nedir sosyal zeka? Duyguları okuyabilmek, doğru kelimeleri seçebilmek, beden diline uyarlamak. Bütün bunlar o sosyal becerimizi, dolayısıyla iletişimimizi, ilişkimizi güçlendirir. O güçlü ilişkide iknayı sağlar. Mutluluk ve tatmin açısından baktığımızda da ikna sadece hani kendi isteğini kabul ettirmek değil, karşı tarafın da sürekli söylediğim gibi 4 programdan bu yana kazanım elde ettiği, kazan kazan felsefesiyle onun da bir anlamda bir menfaat temin ettiği bir süreç. Bu kazan kazan ilişkisi dostluklarda mutluluk ve tatmin oluşturur. Dolayısıyla bu tarz kazan kazan ile sonuçlanan bir öneride bulunuyorsanız zaten sizi kazandırıcı olarak kodladığı için karşı zihinler, beyinler, gönüller sizin yaptığınız önerilerde hiç böyle tereddütsüz bir şekilde iknaya geleceklerdir. İkna noktasına çok hızlı bir şekilde ulaşacaklardır. Aziz dostlarım, arkadaşlarımızı ikna etme ihtiyacı aslında doğal bir sosyal psikolojik süreçtir. Yani hem doğaldır, hem sosyaldir, hem psikolojiktir bu anlamda. Çünkü insan hem bireysel değerlerini ortaya koymak, karşı tarafa göstermek, hem bu değeri kendisi görmek, hem de sosyal bağlarını korumak ister. Durumu muhafaza etmek ister. İşte bu açıdan burada önemli olan ikna sürecinin bir manipülasyon, bir aldatmaca değil, empati temeli üzerine, karşılıklı anlayış üzerine kurulmuş olmasıdır. Sağlıklı ikna arkadaşlıklarımızı kuvvetlendirir, baskıcı ikna zedeler. Zaten güven zedelenmesinde güveni kaybeden başka neyini kaybetsin yani. Peki size sorum, bunu başarabiliyor muyuz aziz dostlarım? Aynı yastığa baş koyduğumuz eşimizi, cennetten bize özel yollanan, kabul olunmuş dualarımız olan yavrularımızı, kucağımızda büyüyen göz aydınlığı torunlarımızı, gelecek zürriyetlerimizi, bizi bugünlere getiren anne babalarımızı, en yakın akrabalarımızı, modern şehir hayatında bize akrabalarımızdan daha yakın olan komşularımızı, iş yerlerinde eşlerimizden ve çocuklarımızdan daha fazla gördüğümüz çalışma arkadaşlarımızı, işçilerimizi ya da patronlarımızı kolaylıkla güvenilir bir şekilde ikna edebiliyor muyuz? Bu konuda Allah Resulü'nün iknası herhalde 100 yılın, 1000 yılın insanlık tarihinin en büyük ikna olayıdır. Erdemli ikna olayıdır. Çünkü onun ikna için uğraştığı süreçlerde en yakınları, en yakın akrabaları, kavminde olan, onu tanıyan müşriklerden, kafirlerden bahsediyorum. Hemen yanı başında peydah olup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ikna etmeye çalıştığı kişilere, ya dinlemeyin, mecnundur, delidir, sihirbazdır, büyücüdür, atalarını dinini inkar eden bir düzenbazdır, yalancıdır diyerek o ikna sürecini baltalıyorlardı. Bu o kadar zor bir durum ki aziz dostlarım. Yani o kadar büyük bir insan olmalısınız ki, gönlünüz o kadar yüce bir insan olmalı ki, hani meclis konuşmalarından falan televizyonlarda bunu çok yaşarız. Milletvekillerinden, bakanlardan bir tanesinin sesi azıcık böyle bir sözü kesildiğinde hemen duygu durumu düşer. Ne söyleyeceğini bilemez bir hale gelir. Siz ebediyetle alakalı yaptığınız bir davada, yürüdüğünüz bir davada, konuştuğunuz bir davada, yanı başınızda sizi en fazla tanıyan insanların sizden olmaması, aleyhinize olması, bir de sözünüzü kesmesi, bu şartlar altındaki iknayı düşünün işte. Bu anlamda insanlık tarihinin en yüce, en mukaddes, en değerli ikna sürecidir Allah Resulü'nün yaşadığı o süreç. İkna konusunda bu anlamda galiba en yakınlarımızdan başlamak üzere bize olan itimadı, bu sarsmış olduğumuz itimadı biz biraz geliştirmek, düzeltmek, doğrultmak durumundayız aziz dostlarım. Hani 40 kişinin şehadetiyle bir insanın Allahu alem cenneti kazanmış olacağı belirtilir. Bu anlamda bilmiyorum, hani hak olan bir konuda ikna çok kolay. Zaten haksa, hani siz yeni çıkan bir telefon modeliyle ilgili çok ucuz olan bir bilgisayarın, ya bak kaçırmayın şu anda %50 ucuzladı, ya da çok organik bir ürün geldi bununla alakalı daha şifalı. Ha, bu zaten iknaya hazır yani insanlar. Zor olan, hiç kabul görmeyecek bir konuda hak bir şey varsa sizde, hadi onu ikna edin göreyim sizi. Aile şirketlerine yaptığım danışmanlıkta executive coaching hizmeti veriyorum biliyorsunuz. Elhamdülillah. Hani yaptığımız çok büyük şeyler yok ama saat şu andaki saate uymuyor. Şu anda saat 5'te seher vaktini epey geçmiş oluyoruz ama yaz saatine göre düşünürsek saat 3-3.30 gibi seher. Kış döneminde bu 5 gibi falan oluyor. Seher vaktinde aziz dostlarım koçluk programına başlamaya ikna ediyorum. Hani bu haşa, yani büyüklenmek adına, kibirlenmek adına, gururlanmak adına değil. Bu ikna işte. Ama bu nedir? Ya arkadaşlar, saat bugün 5'te yapalım koçluğu. Çünkü benim tekrar başka bir koçluğum var. Araya sıkıştırdım. Böyle olursa ne olur? Kaybet kazan olur. Yani onları uykularından, evlerinden, aileleri yapacakları kahvaltılardan mahrum bırakarak benim işimi görmekle alakalı. Ama öneri, şirketinizde bu bereketi siz de yaşayın. Seher vaktinde o bereketi hep birlikte yaşayın. Üstelik sabah namazına kadar koçluk yaptıktan sonra sabah namazını beraber kılalım. Bu mübarek vakitleri birlikte ihya edelim, idrak edelim. bu bereketten feyz alalım. O sabahın ilk oksijeni bol, bereketi bol, maneviyatı, ruhaniyeti bol havasını birlikte teneffüs edelim. Allahümme barik li ümmeti fi bukuriha duasına, Allah Resulü'nün Allah'ım ümmetimin erkencini bereketlendir duasına beraber mazhar olalım diye onların odağında, onların kazanacağı bir teklifi pay olarak sürüyorsanız işte ikna bu oluyor. Kazan kazan dediğim durum da bu. Dolayısıyla bu karşılıklı olarak en yakınlarımızdan başlamak üzere sarstığımız iknayı, güveni, itimadı yeniden pozitif bir iknayla yakalamak durumundayız aziz dostlarım. Yakalamalıyız. Sosyal hayatta sadece en yakınlarımızdan başlamak üzere akrabalarımıza değil, sosyal hayatta da kişi ve kurumlara olan inancımızda da belli bir yıpranma oluşmuş durumda. Sürekli hatırlıyorum ben son 30 yılını, 40 yılını Türkiye'nin, arada böyle bir güven endeksi ortaya konur. Güvenilir kurumlar diye hep böyle Türk Silahlı Kuvvetleri, özellikle 28 Şubat döneminde. Hiç şu anda öyle bir araştırma yapılıyor mu? Yani o dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin irtica ile mücadele kılıfı içinde, altında inancı olan Siyonist baskısını, Siyonistlerle, Amerika ile bir olarak yaptığı baskıyı köpürtmek amacıyla işte en güvenilir kurum bu, halkın desteği var. Dolayısıyla onun dediklerine uymak adına o yüksek askeri şuralardaki kıyımlara böyle bir ikna süreci uygulanırdı. İknaya destek olmak üzere de bu güven endeksinde hep onlar bir numaralı hale getirilirdi. Hepimiz yüksek askeri şuradaki genel sekreteri, genelkurmay başkanını, kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, jandarma komutanını hepsini bilirdik. Deniz kuvvetleri komutanını. Şimdi bilmiyorum, bir düşünün. Bunlardan hangisinin ismini hatırlıyorsunuz? Üstelik Genelkurmay Başkanımız da daha geçen hafta atandı. Hangisinin adını hatırlıyorsunuz? Güvenilir olması illa böyle başınızda, kafanızda temcit pilavı pişirmesiyle alakalı değildir. Yani bu şekilde de güven tesis edilebilir. Oradaki medyanın ikna süreci manipülatif bir ikna süreciydi. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü ikna sosyal açıdan toplumsal sinerjinin, bir olmanın, diri olmanın, iri olmanın, etkili olmanın, verimli olmanın, hep birlikte ortak bir mefkureye sahip olarak gelişmenin ve ilerlemenin en önemli yakıtıdır. Hem bir olacağız diye yola çıkıp sonra da birlikte olmayı yok edersek, birbirimizi yok edersek bu başka bir şey olur yani. Güven varsa var olan her şey değerlidir. Güven yoksa var olan hiçbir şeyin önemi yoktur aziz dostlarım. Zaten herkesin kendi menfaatine göre davrandığı, kendi lehine ve menfaatine karar aldığı bir ortamda kişisel menfaatlerimizi, daha doğrusu karşılıklı kazan kazan faydasını, mutabakatı nasıl sağlayabiliriz? Mümkün değil. Aziz dostlarım, güvenle alakalı karar almaya da değinmek isterim. Karar almak ve karar vermek iyidir de Türkçe'ye yerleştiği haliyle böyle benimsemişiz. Ama kadim derlerimizde işin olması gerekeni kararların birlikte yapılmasıdır. Kararların yapılmasıdır. İngilizler buna decision making diyorlar. Kararı yapmak. Bizdeki istişare ve şuranın tam karşılığı gibi geliyor bana. Sorarak, araştırarak, danışarak, karşılıklı görüşerek bir karar yaptığınızda o karar isabetli olmasa bile herkesin kararı olduğu için olumsuzluk paylaşılarak etkisi minimize edilecek. İsabetli ise zaten katkısı artarak herkese kat kat fazlasıyla geri dönecektir. Kevin Hogan, insanlar kendi değerlendirmelerinin ürünü olan fikirleri benimser, sizinkileri değil diyor. İkna ustalığının temel sırrı karşındaki kişinin aslında size ait olan kendi fikrini geliştirmesini sağlamaktır. Sizin fikrinizi kendi fikriymişçesine benimsemesini sağlamaktır. Dolayısıyla burada benim gördüğüm kadarıyla şirketlerde söylüyorum, yani danışmanlık yaptığım şirketlerde, bizi aldatan bizden değildir aziz dostlarım. Ben de bir keramet yok diyorum. Yani sihirli değnek yok. Ama geçmişte yaptığımız çalışmalardan örnek vermek gerekirse işte şurada, şurada, şurada referans hani deniyor ya şimdi. Yaptığımız işlerin böyle olumlu sonuçları oldu ama bu sizde olacak anlamına gelmez. 25 yıldan beri 8 kitabı olan bir yazar olarak hani çok azdır, yani 25 değildir kitabımı satmayla ilgili çabam. Demem yani, söylemem, Allah korusun. Yani hani bizi aldatan bizden değil, hadi kandırmış olursam. Kitap Arkadaş gibidir derim. İnsan arkadaşını kendi seçer. Alın bir bakın, size bir şey söylüyorsa, ihtiyacınız varsa, size konuşuyorsa, değerli görüyorsanız alın. Hani başka bir insanın bizim kitaplarımızı tavsiye etmesi benim için çok daha değerlidir. Okuyanların, ya Münir hocamın böyle bir kitabı var, bak bu konuda bana çok faydalı oldu diyorsa, yani o itibar edilecek bir şeydir. Ama yazarının ya alın okuyun falan diye bu pazarlama çok uygun gelmiyor bana. Seminerlerimle ilgili böyle, danışmanlıklarımla ilgili böyle aziz dostlarım. Hani çok fazla, en azından profesyonel manada kabul edilebilecek böyle büyük bir çabam yok. Dualarımız var elbette. Çok şükür dostlarımız var. Kulaktan kulağa bizi pazarlayan, tavsiye eden. Elhamdülillah Rabbimizin de şefkati, merhameti, Rezzak vasfının tecellisi var. İşlerimiz bu şekilde çok şükür yürüyor. Dualarınıza talibiz. Bu anlamda aziz dostlarım, danışmanlık sürecinde o bir cümlemi sizlerle paylaşmak isterim. Hani bende bir keramet yok. Sizde de çok bir keramet olmayabilir. Zaten olsa bizi niye çağırasınız yani? Demek ki bir ihtiyacınız var. Bazı şeyler yolunda gitmedi. Ama bizde bir keramet var. Siz ve biz bir araya gelirsek, bunu sistemli bir şekilde yaparsak, haftanın belli gününde, belli saatinde bir araya gelmeyi prensip olarak kabul edersek, vaktimizi bu işe hasredersek, zaman, mekan, eleman, ekipman, finansman, bilgi, organizasyon anlamında kaynaklarımızı seferber edersek, irademizi bu konuda koyarsak, bu dua niyetine geçer. Bilge Demirköz'ün, CERN'deki fizikçimiz, çok efsane bir cümlesi var. Diyor ki CERN, bu 10 milyar dolarlık, 10 milyar avroluk büyük proje, hadron çarpıştırıcısı ya da onların deyimiyle tanrı parçacığını bulma sevdası, bizim diyor Tanrı'ya olan duamız. Tanrım bize bir şey ver diye ellerimizi kaldırdık diyor. Bu CERN projesiyle ona dua ediyoruz. Ne vereceğini bilmiyoruz diyor ama şundan eminiz, mutlaka bir şey verecek. İşte bu anlamda birlikte olma, istişare heyeti, şurayı oluşturarak istişare heyeti kurma, bende ya da karşıdaki şirkette değil keramet ama bizde bir keramet olarak tecelli ediyor. Biz bir araya geldiğimizde Allah buna bir bereket lütfediyor. Bir inovatif bir fikir, bir yeni bir düşünce, yenilikçi bir düşünce, mucit bir düşünce, sıra dışı bir düşünce ya da analitik düşünceyle olayları analiz ederek, tüme gelin ve tüme varımla didikleyerek olayları şirketin ya da kurumun o dar boğazını bulma, sorununu bulma, bunun önlemini alma gibi şeyler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla size de bu istişareyi öneririm. Her zaman söylediğim gibi istişare farz, müsteşar mümtaz. Neyi kime soracağınızı çok iyi düşünerek, araştırarak ilerleyin inşallah. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programındasınız. İknayı konuşacağız. Kısa bir ara veriyorum programın ikinci yarısında. Lütfen bizden ayrılmayın. Az sonra görüşmek üzere efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Aziz dostlarım, yeniden birlikteyiz. Erkan Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programında sosyal hayattaki iknayı konuşuyoruz. İknanın ait olduğunuz sosyal grup içerisinde, çalıştığınız şirket içerisinde, bulunduğunuz ortam içerisinde çok hızlı, neredeyse otomatiğe bağlanmış bir şekilde olabilmesi için İstişare mekanizmasını karar almak ya da karar vermekle ilgili değil, kararı birlikte yapmakla ilgili kullanırsanız, birlikte oluşan, ortaya çıkan o değerin, o fikrin benimsenmesinde iknanın çok daha otomatiğe bağlanmış olacağını, kolay olacağını, çabuk olacağını, hızlı olacağını göreceksiniz demiştik. Danışmanlık şirketi KPMG'nin Our Impact Plan 2024 raporu var bu konuda. Bu söylediğimi destekliyor. Tüm paydaşları süreçlere dahil etmenin, karar alma süreçlerinin toplumsal boyutlarını vurgulamanın, bundaki işte kazan kazan kısmını hep anlatıyorum ya, toplumsal olarak kazanacağımızı ifade edersek, destekçi sayımızın, bizi destekleyen insanların sayısının arttığını ortaya koyuyor. Yani sosyal hayatınızda, bu bir arkadaş grubu veya bir apartmanda komşu grubu da olabilir, kararları katılımcı bir yöntemle birlikte yapmaya gayret ettiğinizde, insanların fikirlerini sorduğunuzda, önerilerini dikkate aldığınızda iknayı beslemiş oluyorsunuz. Bir de tabii bütün işler bittikten sonra aziz dostlarım, hani satış pazarlamada derler ya, yeni müşteriler mi, yeni müşteri elde etmek mi, ya da eldeki müşteriyi, eski müşteriyi elde tutmak mı? Eski müşteriyi elde tutmanın yeni müşterilerin iknasında çok daha önemli olduğunu söylerler. Hatta bu konuda sürekli vitrininde garson aranıyor, komi aranıyor, aşçı aranıyor gibi ilanlar olan bir lokantada çok fazla ayağınız oraya doğru gitmez. Ama 10 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır aynı ustalarla çalışan insanlarla siz de yemeklerinizi orada yemekle ilgili, ürünlerinizi oradan almak, ürün ve hizmetleri oradan almakla ilgili iknanız çok daha kolay olur. Bu okul için de böyledir. Tam okul dönemindeyiz. Eğer sürekli öğretmen arıyoruz ilanındaysa çocuğunuzun okulu, gönlünüz biraz kolay ikna olmaz. Her ne kadar finansal açıdan size bir kolaylık sağlasalar bile. Ama 15-20 yıldan beri aynı öğretmen kadrosuyla devam ediyorlarsa, yani içsel ikna, içsel birliktelik dışsal iknayı da çok kolaylaştırır. Dolayısıyla bu anlamda eski müşterileri elde tutmakla alakalı, hani iş bittikten sonra karar alma süreçlerinize katkınız bizim için çok değerliydi, sizin önerilerinizle şunları şunları yaptık demek, sadece insanları ikna etmenize yol açmaz, bir de gönül almış olursunuz. Zaten gönül aldığınızda bir sonraki önerilerinizle ilgili gönüllü insanları bulmanız, gönüldaş insanları bulmanız çok daha kolay olacaktır. İşte bu katılımcı ikna diyoruz buna. Bu yaklaşım STK'larda da gönüllü bağış ve katılım oranlarını yükseltecektir. Arkadaş çevrenizde de sizin yaptığınız projelere desteği yükseltecektir. Benim gördüğüm kadarıyla STK'larımızın en büyük açmazı güven bunalımı. İşte bunun aşılması da yine o katılımcı ikna ile, kararların birlikte yapılmasıyla, fikirlerin alınmasıyla, fikri aldıktan sonra da hani ay çiçeği gibi olmamak lazım. Yetişene kadar sürekli güneşe dönüp olgunlaştıktan sonra da bir daha hiç onun yüzüne bakmamak olmaz. Ay çiçeği gibi olmayalım. İnşallah ay çiçeği nankörlüğü yapmayalım. Bu konuda ESNİSE'nin 2024 pazarlama raporu var aziz dostlarım. Kültürel uyum ve yerel dil kullanımının kitlesel mesajların kabulünü %30'a kadar artırdığını gösteriyor. %30 üçte bir çok önemli bir oran. Çok uluslu şirketlerin bazı reklamlarında bu anlamda neden yerel dil, yerel ağız, yerel şive ve yerel derleri kullandığını sanırım şimdi daha iyi anlıyoruzdur, idrak ediyoruzdur. Biz buna NLP'de Neuro-Linguistic Programming biliminde aynalama diyoruz, mirroring. Yani karşımızdaki kişinin beden dilini aynadaki görüntüsüymüşçesine kendisine yansıtma. Böylelikle o bir not alıyorsa bizim de küçük bir kağıt kalem alıp birkaç satır yazmamız, telefonu eline alıyorsa bizim de telefona dokunmamız, oturuş tarzına stiline uygun oturmamız, konuşmasında aynı üslubu benimsememiz bizi ona daha yakın hissettireceği için önereceğimiz konularla ilgili iknası daha kolay olacaktır. Burada empati artırmak, güven ilişkisi kurmak, benzerlik algısı oluşturarak, yani ben de senin gibiyim mesajı vererek iletişimde derinlik sağlamak amacıyla benzer davranışlar planlı olarak sergileniyor. Ama asıl amaç mirroring pattern'dır. Yani aynalama örüntüsü sağlamaktır aziz dostlarım. Karşı tarafın davranışını kopyalamak değil, onun içsel durumunun bir örüntüsünü yakalayıp iletişimde bu ritme uyumlamak. Mesela bir örnek vermek gerekirse, eğer karşı taraf endişeli ise sizin böyle lay lay lom bir şekilde efendim ne endişeleniyorsunuz ya, burada hiç endişelenecek bir şey yok falan gibi bu frekansla söylüyorsanız bu iknayı zorlaştıracaktır. Ama hemen ses tonunuzu değiştirip efendim anlıyorum bu konuda biraz endişelisiniz, gerçekten de bunda haklısınız. Bakın ne oldu, benim sesimde endişeli bir ses tonuna dönüştü. Dolayısıyla önce onun duygusal temposuna benzer bir tonda konuya girmeniz, beni anladı fikri oluşturacağı için. Sonra yavaş yavaş duyguyu daha sakin bir örüntüye çekebilirsiniz. O endişeden böyle huzura, güvene, kabule doğru getirebilirsiniz. Ama ilk önce onun duygusal temposuna benzer bir tempoyu oluşturmanız ya da o tempoya girmeniz gerekiyor. Bunu aynı beden diliyle başlayan hareketsel döngüler ya da aynı ses tonuyla yapılan konuşmalar ya da aynı hareketlerle sadece beden dili değil davranış olarak da aynı davranışı tekrarlayan bir sürece, bir senkronizasyona uyumlayabilirsiniz ya da o senkronizasyonu sonuçlandırabilirsiniz. Burada aynı beden diliyle başlayan hareketler, hareketsel döngülerin duygudaş olmakla sonuçlandığını bildirmem lazım. Bu da karşımızdaki kişiyle güven duygusunu perçinliyor aziz dostlarım. Çünkü uyum her zaman güven getiriyor. Uyum ve güvenin olduğu yerde de iknalı olmaması söz konusu bile değildir. Aziz dostlarım, iknada benzer bedensel ve duygusal durumu paylaşmak aslında bir başlangıçtır yani. Hani bütün amacımız haşa şaklaban gibi onun hareketlerini, tarzını modellemek ve ona yansıtmak değil. Onun durumunu anlayıp ona özel bir teklif paketi oluşturmanız, onun da kazanacağı bir teklif yapmanız gerekir. Yani ikna kandırmaca değildir aziz dostlarım. Onu kendisinin de kazandıracağına, kazanacağına inandırmaktır ikna. Yoksa siz kazanacaksınız, karşıdaki kaybedecek. Bu kandırmaca ve aldatmaca olur olsa olsa. Bu durumda gerçek ikna aynı ses tonu yanında benzer dil ve lehçeleri de içermeli diyor Nielsen'in bu araştırması. Onun için çok uzun şirketlerin reklamlarında sadece o ülkenin dili değil, lehçesi, ağzı, deyişleri, hatta değerleri de göz önünde bulundurularak iknanın zirvesi olarak gördüğüm reklam sektöründe kullanılır. Burada bir takım reklamlarda aldatmaca ve kandırmaca olduğunu kabul ediyorum aziz dostlarım. Kastettiğim iyi, doğru, güzel, faydalı, faydalı ürün ve hizmetlerle ilgili reklamlardaki ikna. Zaten karşınızdakini, yani diğerini, sizdeki değeri değişime ikna edemezseniz, sizin mal ve hizmetlerinizle karşınızdaki kişinin finansal değerini takas edemezsiniz. Onun için diğerini, değerini değişime ikna süreci, pazarlamayı böyle tanımlayabiliriz. Yine bir araştırma ve danışmanlık şirketi olan Ipsos'un How to Art of Influence raporu, etkileme, ikna etme sanatı nasıl olmalı raporu, yakın çevrenin, aile, arkadaş, komşu, ikna gücünün sosyal medya ve ünlü etkileyicilerden, influencerlardan %25 daha güçlü olduğunu gösteriyor. Tanımadığımız o yüksek bedel karşılığı ürünü tanıtan artistlerden ziyade, tanıdığımız ve o ürünü kullanmış gerçek kişilerin ve tanıdıklarımızın fikri çok daha önemli ve etkili oluyor. İşte yıllardan beri aynı saç setinde olan bir artist bir şampuan reklamında oynuyor. Yani bilmiyorum, bunu hiç o firmalar düşünmüyorlar mı, düşünemiyorlar mı? Yoksa bizim düşünmediğimizi bildikleri için mi yıllardan beri bizi bu şekilde ikna ediyorlar? Yani milyon dolarlık reklamlar, bütçeler ortada. Herhalde birkaç yüz bin dolar da alıyordur artistler bu konuda. Ya zaten yıllardan beri o artist filmlerde oynuyor, görüyoruz. Saçı o halde, bir değişiklik yok. Hani bir üstelik bu şampuan da yeni çıkmış yani. Bu yeni çıkan bir şampuanı belli ki bir stüdyo çekiminde eline tutuşturup o şampuanla yıkanmış şeyi vererek yaptıkları bir çekim yani. Buna nasıl ikna oluyoruz da o şampuanı kullanmaya başlıyoruz bilmiyorum. Ama saçını bildiğimiz, saç dökülmesi, saç kepeklenmesi, hatta biraz da kellik olan bir yakınımız yeni bir şampuanı kullanıp da ya saçıma çok faydalı oldu, gördüğünüz gibi bak biraz da arttı, hatta dökülmeler durdu, yeni saç da elde ediyorum gibi bir şey söylediğinde onu almamanız imkansızdır eğer saçla ilgili bir derdiniz varsa. Dolayısıyla milyarlarca dolarlık o reklam sektöründe onca kurgu, film, animasyon, yapay zeka, meşhur artistlerin, mankenlerin, yıldızların kullanımına rağmen hala kulaktan pazarlama bir numaralı yerini koruyor. Aziz dostlarım, sizce neden? Bunu düşünmenizi istirham ediyorum. Kendi hayatınıza bir bakın. Aile, akraba, en yakın arkadaş tavsiyesiyle hiç okumayacağınız, hiç aklınızda olmayan bir kitaba alışınızı düşünün. Hiç bilmediğiniz bir filmi izleyişinizi, hiç almayacağınız bir ürünü alışınızı bir hatırlayın lütfen. Bu yöntemin sizin için de geçerli olduğunu göreceksiniz. Daha geniş kitleler söz konusu olduğunda cemaat ve tarikat çerçevesindeki etkileşimin de bu iknanın en önemli alanlarından birisi olduğu kesindir. Neredeyse hiç sorgulamadan ya da sorgulamadan demeyelim de hiç tereddüt etmeden o en güvendiğiniz kişiden gelen mesajı ve onun üzerinize yüklediği vecibeyi kabul edersiniz. İşte tam olarak bu yüzdendir. Güven, iknayı kolaylaştırır. Aziz dostlarım, ikna sosyal bir sanattır. Güven, etik ve işbirliği çerçevesinde inşa edilir. Her ikna süreci önce birbirimizi anlamakla başlar. karşılıklı, samimi, şeffaf, kültürel olarak uyumlu iletişim kurduğumuzda da sosyal hayatımızdaki tüm etkileşimler güç kazanır. Bu haftalık da bu kadar diyelim. Aziz dostlarım, sosyal hayatımızda iknayı konuşmaya daha birkaç hafta daha devam edeceğiz. Hayatımızdaki yeri ve önemini sanıyorum yeteri kadar anlattım. Çok önemli bir husus olduğunu biliyoruz. İşte bunun nasıl olacağı ve nasıl olması gerektiği ile alakalı bilgiler vermeye de devam edeceğiz. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celle'me emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.